bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. Üstün Dökmen, Sistem Yayıncılık, 4. baskı. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Eser Kayadelen. Doçent Doktor Üstün Dökmen'in özgeçmişi. Üstün Dökmen, 1954 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk olarak iki dedesinin adı verilerek kendisine Hasan Vasfi denildi. 6 aylıkken önemli bir hastalık geçirdi. Komşular, iki ölmüş büyüğün adının ufacık çocuğa ağır geldiğini, bu yüzden hastalandığını söylediler. Bunun üzerine annesi ve babası evhamlanarak Hasan Vasfi'nin adını Üstün olarak değiştirdiler. Üstün adı dünyaya gelmesine yardımcı olan Doçent Doktor Ziya Üstün'ün soyadıydı. Böylece Üstün Dökmen kısmen hafifledi. Ancak yeni adı da öğrenim yaşantısı boyunca sürekli iftihar listelerini çağrıştırdığından kendisine ağır gelmeye devam etti. Üstün Dökmen'in annesi İstanbullu, babası Erzurumlu, kendisi Ankaralıdır. 1971 yılında Ankara Cumhuriyet Lisesi'ni bitirdi. Sosyal bilimlere ilgi duyuyordu. Ancak üniversiteye giriş sınavlarında aldığı puan ziyan olmasın diye Hacettepe Üniversitesi Fizik Bölümüne kaydoldu. Üçüncü sınıfa gelince fiziğin kişiliğine uygun olmadığını fark etti. Giriş puanı ziyan olmamıştı fakat ömür boyu fizikle uğraşırsa kendisinin ziyan olacağını anladı. Yeniden üniversite sınavlarına girerek Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümüne geçti. Bu bölümden mezun oldu ve aynı bölümde uygulamalı psikoloji, klinik psikoloji alanında master yaptı. Psikolojik danışma ve rehberlik alanında 1986 yılında doktora, 1988 yılında doçentlik derecesi aldı. Halen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesidir. Dökmen'in çeşitli bilimsel dergilerde yayımlanan makalelerinin yanı sıra iki de kitabı vardır. Bunlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Kuruluşu, Gelişmesi, Çalışmaları ve Okuma Becerisi, İlgisi ve Alışkanlığı üzerine Psikososyal bir Araştırma adlarını taşımaktadır. Meslektaşı yardımcı doçent doktor Zehra Dökmen ile evlidir, iki kızı bulunmaktadır. Tanışma. Eğer bir gün yüzünün renginden ötürü çıkarsan mahkemeye, vallahi katılımdan oldu diye korkma, ben sana tanıklık ederim. İnsanların yüzlerinin ve gözlerinin rengi başka başka da olsa, gözyaşlarının rengi hep aynıdır. Ne bir kelimede anlaştılar, ne aynı avuçtan su paylaştılar. Yalnızca gözyaşında bir de kahkahada buluştular. Yer tanık olsun, gök tanık olsun. Önceden az 17-8-1989 Üstün Dökmen. Anama, babama, eşime, kızlarıma, doğmuşlara, doğacaklara ve bütün güzelliklere sevgilerimle. Teşekkür. Bu kitabı ben yazdım. Fakat hiçbir kitap yalnızca yazarının eseri değildir. Söylediğimiz her sözde bize öğretmenlik etmiş kişilerin de payları vardır. Şimdi bugüne kadar bana bir şeyler öğretmiş, öğrenmeme katkıda bulunmuş herkese teşekkür etmek istiyorum. İlk öğretmenlerim annem Sabahat Dökmen'e, babam Salih Dökmen'e teşekkür etmek istiyorum. İlkokuldaki öğretmenlerim Sayın Gülen Oral'a, Mükerrem Ayten Kitapçı'ya, Kadir Oğuz'a teşekkür etmek istiyorum. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde bilgileriyle ve davranışlarıyla bana ve yüzlerce öğrenciye örnek olmuş olan bütün hocalarıma teşekkür etmek istiyorum. 17 yıldır hocam ve arkadaşım olan, kişiler arası iletişim konusuyla beni tanıştıran sevgili Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Profesör Doktor Işık Savaşır'a, Doktor İffet Dinç'e, Doktor Fethi Toker'e, Doçent Doktor Güney Lekomta, Profesör Doktor Necla Öner'e, Yardımcı Doçent Doktor Rükzan Eski'ye, Profesör Doktor Sirel Karakaş'a teşekkür etmek istiyorum. Adlarını burada tek tek belirtmesem de ortaokuldaki, lisedeki, üniversitedeki diğer hocalarımın hiçbirini unutmadım. Hepsini sevgiyle hatırlıyorum. Artık aramızda bulunmayan babama, Kadir Bey hocama, Güney ve İffet Hanım hocalarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Bana bir şeyler öğretmiş, güzel yaşantılar paylaşmış bütün yakınlarıma, öğretmenlerime, arkadaşlarıma ve öğrencilerime sağlıklar, esenlikler diliyorum. Bu kitabın yayınlanmasına katkıda bulunanlara da teşekkür etmek istiyorum. Kitabın ilk müsveddelerinde nice yazım hatası belirleyen öğrencim ve arkadaşım Kerem Dölarslan'a, kitabın basımındaki çaba ve katkılarından ötürü sistem yayıncılığın sahipleri olan Sayın Erdoğan Yenice ve Hidayet Pınarbaşı'na, aralarında Şermin Yenice'nin ve Saadet Tuncer'in de bulunduğu yayın evinin tüm çalışanlarına teşekkür ederim. Aylar boyunca odalara kapanıp çalışmama artık ses çıkarmayan, her konudaki desteğinden ve kitabın oluşmasına eleştirileriyle sağladığı katkıdan ötürü eşim ve meslektaşım Zehra Dökmen'e ve son olarak da çocuklara özgü zengin bakış açılarıyla beni güdüleyen kızlarıma teşekkür etmek istiyorum. Üstün Dökmen, 19.8.1993. Ön söz. Kısaca iletişim adını verebileceğimiz bilgi alışverişi yaşamdaki önemli olaylardan birisidir. Canlılar varlıklarını sürdürebilmek için iletişimde bulunmak zorundadırlar. Bütün canlıların ihtiyaç duyduğu iletişimin insan yaşamındaki yeri ise bambaşkadır. Çünkü insan, diğer canlılardan farklı olarak sürdürmekte olduğu iletişimleri incelemek ve geliştirmek şansına sahiptir. Şüphesiz diğer canlılar da birbirleriyle kendilerine göre derin ve anlamlı iletişimler kuruyor olabilirler. Ancak tüm canlılar içinde yalnızca insanlar birbirlerinin rolüne girip birbirleriyle empati kurma şansına sahiptirler. Bu şansımızı iyi kullanmak zorundayız. Empatik anlayışa sahip olmak, çatışmaksızın iletişimde bulunmak ve bunu sürdürmek çaba ister. Elinizdeki kitap söz konusu çabalara ilişkin küçük bir adım sayılabilir. Kitabın konusu kişiler arası iletişim. Yaşam biçimimizi ve sanatımızı iletişim çatışmaları ve empatik iletişim açısından inceleyeceğiz. Kitabın birinci bölümünde genel çizgileriyle iletişim ele alınmaktadır. Bu bölümde iletişimle ilgili bazı temel kuramsal bilgileri aktarırken kültürümüzden örnekler vermeye çalıştım. Örneğin konuşma dilimizdeki bazı deyimleri ya da Nasrettin Hoca fıkralarını iletişim psikolojisi, sosyal psikoloji açısından yorumladım. İkinci bölümde kişiler arası iletişim çatışmalarının niteliği, türleri ve nedenleri ele alınmıştır. Bu bölümde iletişim çatışmaları ve roller konusunda yeni tanımlamalar ve sınıflamalar ortaya koydum. Üçüncü bölüm empati ile ilgili. Bu bölümde empatiye ilişkin yeni bir kuramsal açıklamada bulundum. Empatiye ilişkin yeni bir kuramsal açıklama başlığı altında ana baba, yetişkin ve çocuk benlik durumları ile empatik davranış arasında ilişki bulunduğu belirtiliyor. Gerek bu iddia, gerekse daha önce ortaya koyduğum empati modeli, gelecekte yeni bir iletişim empati modelinin çekirdeğini oluşturabilir. Kitabın 4., 5. ve 6. bölümlerinde ilk 3 bölümdeki kuramsal bilgilerin ışığı altında çağlar boyunca kültürümüzü ve bugünkü yaşama biçimimizi kişiler arası iletişim açısından incelemeye ve irdelemeye çalıştım. Bunu yaparken psikolojinin alışılagelmiş sınırlarını zorlamış olabilirim. Ancak böyle bir zorlamanın en azından artık gerekli olduğu kanısındayım. Şüphesiz ki psikolojimize sapmamaya çalışarak psikoloji ile ilgili bilgilerimizi toplumsal yapımızı ve sanatımızı irdelemede kullanmalıyız. Böylesine bir yaklaşım hem kültürümüzü daha iyi anlamamıza katkıda bulunacak hem de psikolojideki bilgilerimize yeni bir uygulama alanı yaratacaktır. Dede Korkut hikayeleri, divan edebiyatı, Kutadgu Bilig ve benzerleri bugüne kadar daha çok edebiyatçılar ve edebiyat tarihçileri tarafından incelenmiştir. Oysa bu tür eserler psikolojinin çeşitli dalları açısından, örneğin sosyal psikoloji ya da iletişim psikolojisi açısından incelenmeye son derece elverişlidir. Minyatür ise daha çok sanat tarihinin inceleme konusu olmuştur. Halbuki minyatürler algılama açısından, perspektif ilkesi açısından ya da kişiler arası iletişimdeki hiyerarşi açısından incelenebilir. Kısacası minyatürler, hatta bütün sanat ürünleri bir niteliğe sahiptir. Bu yüzden dünyadaki tüm kültür ürünlerinin, bu arada kendi kültürümüzün, gerek psikoloji, gerekse diğer bilim dalları tarafından tarafsız ve pozitif bilim anlayışıyla incelenmesinde ve yeni baştan yorumlanmasında yarar vardır. Kitabın son iki bölümünde aslında toplum yaşamımıza ilişkin söyleye geldiğimiz bazı gerçekleri yeni bir terminoloji ve yeni bir organizasyon içinde ifade ederek kitabın eksenini oluşturan bir iddia ileri sürdüm. Bu iddiaya göre gerek geçmişte gerekse günümüzde toplumsal yaşantımızda yetişkin, akılcı ve bireyselleşmiş insan özellikleri sergilemekten kaçınmaktayız. Buna karşılık çocuk ana baba, bağımlı kılan ve bağımlı olan insan, ana babalar toplumuyuz. Fakat bir empatik toplum olma yolunda ağır adımlarla ilerlemekteyiz. Eğer bir gün çoğunluğu empatik davranışlı kişilerden oluşan bir toplum olursak, ki bence bu imkansız değildir, o zaman akılcı olmak ile birbirimize bağlı olmayı, bağımlı değil, bağdaştırabileceğiz. O gün geldiğinde ne kendi aklımızı sergilemekten korkacağız, ne de yalnızlık çekeceğiz. Hem aklımıza güveneceğiz, hem birbirimizi ve herkesi seveceğiz. Kitabın 5. bölümünde çocuk ana babalardan oluşan bir toplum olduğumuz iddiasını desteklemeye çalıştım. 6. bölümde ise yetişkin yanımızı nasıl güçlendirebileceğimiz konusunda öneriler ve örnekler sundum. 5. bölümde bir çocuk ana babalar toplumu olduğumuz iddiasını desteklemeye çalışırken bir takım gözlemlerimi ve bazı araştırmaların sonuçlarını dayanak aldım. Gerek kitabın 5. bölümünde ortaya attığım iddia ve onun desteklemeye çalışırken başvurduğum yaklaşım, gerekse 3. bölümde empatinin niteliğine ilişkin ortaya attığım kuramsal açıklama, şüphesiz ki tartışmaya açıktır. Okuyucularım ve meslektaşlarım, kültürümüzü kişiler arası iletişim açısından yorumlamaya yönelik çabalarıma ve empatiyle ilgili görüşlerime katkıda bulunurlarsa mutlu olacağım. Konuyla ilgilenenlerin, kitapta ileri sürdüğüm iddiaları destekleyen veya reddeden görüşlerini benimle paylaşmalarını isterim. Onlarla tartışmak, geri bildirimlerinden yararlanmak benim için bir zevk olacaktır. Konuyla ilgilenenlerin, söz konusu iddiaları sınamaya yönelik psikolojik araştırmalar yapmaları durumunda ise mutluluğum daha da artacaktır. Kitabım okunduktan sonra iletişimde bulunmak dileğiyle. 14/4/1994 Ankara. Okuyucuya not. İlk 3 bölümdeki bazı kuramsal açıklamaları yalnızca bu konulara ilgi duyan okuyucularımın okuyabilmelerini kolaylaştırmak amacıyla kitabın sonundaki ekler bölümüne kaydırdım. Psikolojiye ilgi duyan okuyucularımın ve özellikle psikoloji ve psikolojik danışma alanlarında eğitim görmekte olan öğrenci arkadaşlarımın ekleri de okumalarını arzu ederim. Psikolojiye ilgi duyan okuyucularımın kitabın tümünü ilginç bulacaklarını sanıyorum. Psikolojiden çok sanat ve edebiyat tarihine ilgi duyan okuyucularıma ise 4. ve daha sonraki bölümler ilginç gelebilir. Bu durumda bazı okuyucularımın kitabın 4. ve 5. bölümlerine yönelip ilk bölümleri atlamalarından endişe ederim. Çünkü daha sonraki bölümlerde ortaya koyduğum açıklama ve yorumlar temelde ilk 3 bölümdeki bilgiler üzerine oturuyordu. Özellikle transaksiyonel analiz, kalıplaşmış düşünceler ve empati konusunda yeterli bilgiye sahip olmaksızın 4. bölümden sonrasını okumak sorun yaratabilir. Bu yüzden yukarıda belirttiğim konulara öncelik vererek okuyucularımın kitabın tüm bölümlerini okumalarını diliyorum. Geri bildirimlerinizi işitmek dileğiyle iyi okumalar, güzel günler. Giriş. Doğayı severiz, insanları severiz. En azından bir kısmımız. Sevmek yeterli değil, anlamak da gerekli. Anlayarak sevmek büyük bir erdem olsa gerek. Hiçbir şeyi sevmiyormuş gibi gözükenler de herhalde birilerini ya da bir şeyleri kendi üsluplarınca seviyorlardır. Onları da anlamak gerekli. Kendimi, yakın çevremi, içinde yaşadığım toplumu ve insanları anlamak ve tanımak istiyorum. Anlamadan, anlaşmak ve tanımadan tanışmak mümkün değildir. Bu kitap, kendimi ve herkesi tanımak amacıyla giriştiğim bir yolculuktur. Bu yolculuğa benimle gelirseniz, hem daha iyi tanışmış hem de anladıklarımızı paylaşmış oluruz. Buyurun, birkaç gözlemle çıkalım yola. 1. Merdiven çıkan çocuk. Siz hiç yürümeye çıkmış çocukların bir basamağa ya da bir koltuğa nasıl tırmandıklarını gözlediniz mi? Uğraşa debelene birkaç dakikalık bir gayret sonucu yerden 15-20 santim yukarıya çıkarlar. Çıkar çıkmaz da şöyle bir dikelip muzaffer bir komutan edasıyla etraflarına bakarlar. Büyük iş başarmışlardır çünkü. Şimdi size sormak istiyorum. 14 aylık bir çocuğun kanter içinde bir koltuğa tırmanmaya çalıştığını görürseniz ne yaparsınız? Büyük bir ihtimalle çocuğu sevgiyle kaldırıp koltuğun üzerine koyarsınız. Böyle davranan çok konu komşu gördüm. Ben de böyle yaparım. En azından içimden kaldırıp koymak gelir. Az sayıdaki vatandaşımızın ve daha büyük oranda batılının ise bir yerlere tırmanmaya çalışan çocuklarına karışmadıklarını ve karışılmasından hoşlanmadıklarını gözledim. Bu gruptaki kişiler tırmanan çocuklarına çevreden birisi yardım etmek istediğinde rahatsız oluyorlardı. Dokunmayın, kendisi çıkacak, kendisi çıkmalı mesajını veriyorlardı. Batı ülkelerinde yaşayan herkes yukarıda belirtildiği şekilde davranmıyor olabilir. Çocuk dediğin düşe kalka büyür sözü uyarınca bazılarımız koltuğa tırmanan çocukları aldırmıyor olabilirler. Fakat şöyle bir düşündüğümüzde, basamağa veya koltuğa tırmanmaya çalışan çocuğa yardım davranışı kafanızdaki biz imajına uygun düşüyor mu, düşmüyor mu? Herhalde düşüyor. Çocuklarının merdiven çıkmasına bilinçli olarak karışmayanlar, muhtemelen çocuğun egosu güçlensin diye, kendine güveni artsın diye seyirci kalmayı tercih ediyorlar. Yardım eden bizler ise kendimizi sorumlu hissediyoruz. Kafalarımızdaki ana baba tanımı çocuklara kol kanat germemiz gerektiğini söylüyor. Bugün tek başına beceremez diye basamağa tırmanmasına yardım ediyoruz. Yarın okul ödevlerine yardım ediyoruz. Pek çok şeyi kendi başına yapabilecek yaşa geldiği halde yemek yemesine ve tuvalet temizliğine yardım ediyoruz. Lisede ÖSYS'ye başvurduğunda tercihlerini yaparken yardım ediyoruz. Üniversiteyi bitirince iş bulmasına yardım ediyoruz. Evlenmesine yardım ediyoruz. Çocuğun merdiven çıkmasına, kendine olan güveni artsın diye seyirci kalanlar, çocuklarını güçlendirmeye çalışıyorlar. Çocuğa yardım eden bizler ise çocuğu güçlendirmekten ziyade çocuk ile aramızdaki bağı güçlendirmiş oluyoruz. Kim doğru yapıyor? Her iki tarafta. Çünkü her iki tarafta insan ilişkilerinde sahip olduğu üslubu sergiliyor. Gerek bizlerin gerekse batılıların tavrında doğrular ve yanlışlar bulunabilir. Örneğin bizler koruyucu ana babalar olarak bağımlı, hayat boyunca birilerinin desteğine ihtiyaç duyacak bir insan yetiştiriyor olabiliriz. Çocuğuna sürekli olarak bir yetişkine davranıyormuş gibi davranan batılı ise belki kendine güvenen ve bireyselleşmiş bir insan yetiştiriyor. Fakat bu insan yaşamı boyunca ana baba çocuk ilişkisindeki sıcaklığı arayabilir. Ayrıca fazlaca bireyselleşmenin bedelini toplumda yalnızlık çekerek ödeyebilir. O halde ne yapmalıyız? Kitabın ilerideki bölümlerinde teknik terimlerle bu konuyu yeniden ele alacağız. Fakat şimdi kısaca şunu söylesem ne dersiniz? Yukarıda iki kutup halinde sergilenen ana baba tutumlarının her ikisinden de vazgeçmekte, daha üst düzeyde bir etkileşime yönelmekte yarar vardır. Başka bir söyleyişle, batıdaki ana baba tavrını kopya etmeyelim. Ama çocuklara aşırı karışma şeklindeki tavrımızı da sürdürmeyelim. Yalnızca eksiğimizi belirleyip kendi tavrımızı geliştirelim. Belli bir olayda çocuğumuzu hem koruyup gözetebiliriz, hem adam yerine koyup bireyselleşmesine izin verebiliriz. Hem de onu bir çocuk olarak görüp bağrımıza basabiliriz. Örnek, çocuğumuz hayatında ilk defa bir basamağa çıkmaya mı çalışıyor? Düşecek gibi olursa tutabileceğimiz bir mesafeden izleyelim. Koruyucu ana baba olmuş oluruz. Fakat çıkmasına karışmayalım. Çocuğu adam yerine koymuş, ona güvenmiş ve kendi başına övünebileceği bir iş yapmasına izin vermiş oluruz. Basamağa çıkıp da sevinince onun bu sevincine çocuksu bir sevinçle katılalım. Aferin sana diyelim, öpelim onu. Çocuğa gerekli olan ana baba sıcaklığını vermiş oluruz. Yukarıda önerdiğim davranış şeklinde çocuğu korumak ve öpmek ülkemiz insanı için yeni bir davranış değildir. Bizler için yeni olan çocuğa güvenip onun bireyselleşmesine izin vermektir. Merdiven çıkan çocuk örneğine itiraz edebilirsiniz. Bütün batılı ana babaların çocuklarını yetişkin yerine koymadıklarını söyleyebilirsiniz. Evet, olabilir. Aslında bu konuda batılılar zaman içinde farklı tutumlar benimsemişler, çocuklarını nasıl yetiştirecekleri konusunda arayışlar içine girmişlerdir. Bu alanda ülkemizde de bir takım arayışlar, değişimler olduğu bir gerçektir. Fakat bugün ulaştığımız nokta ne olursa olsun, bir işi yapmakta zorlanan bir çocuğa yardım eden ana baba motifi sanırım bizlere tanıdık geliyor. Yukarıda bize tanıdık gelen bu motifi, bu koruyucu tavrı irdelemeye çalıştım. Yolculuğumuza devam edelim. 2. Üniversiteye giren çocuk ve komşu çorbası. Kucağımıza alarak merdiven çıkmasına yardım ettiğimiz çocuk, diyelim ki 18 yaşına geldi ve üniversite sınavına giriyor. Yıllardır bu sınavlarda görev yaparken gözlemişimdir. 4 saatlik sınav boyunca sınav yaptığımız okulun bahçesinde bir ana baba ordusu bekler. Bir genç sınava girer, annesi, babası, halası, dedesi, ninesi kapıda bekler. Yıllar önce ben de böyle girmiştim. ÖSYS'de görev aldığım yıllardan birisinde duygulanarak gözledim. Yağmur yağıyordu. Fakat bahçedeki o sevgili insanlar şemsiyelerini açtılar. 4 saat boyunca bir yere kımıldamadılar. Şimdi yukarıdaki olayın iki yanı var. Birincisi, kapıda bekleyen aile üyeleri, sınava giren gence, biz senin arkandayız mesajını veriyorlar. Hatta bazı büyükler bu mesajı daha da somutlaştırıp gencin sırtını sıvazlarlar. Şüphesiz bu güzel bir şey. Zor bir işe girişen bir gencin, üyesi olduğu grubun desteğini arkasında hissetmesi güzel bir şey. Fakat kapıda bekleyen grup galiba şu mesajı da vermektedir. Bu sınavı kazanman ailemiz için hayati önem taşıyor. Eğer kazanamazsan cümleten mahvoluruz. Bu tür bir mesaj ise gencin omuzlarına ağır bir yük yükler. Onun sınav kaygısını körükler. Ailenin desteği elbette ki yararlıdır. Ama bu destek genci arkasından itelemeye dönüşürse genç yüzü koyun kapaklanabilir. Desteğin dozunu kaçırmamak, etkileşimi kıvamında tutmak gerekir. Gözlediğim kadarıyla sınavlara hazırlanan üniversite öğrencilerinin önemli bir kısmında ailelerine ve yakın çevrelerine karşı mahcup olma endişesi var. Bu endişeyle gençler kendileri için değil, başkaları için çalışır hale geliyorlar. Bir gencin anası babası üzülmesin diye ders çalışması belki doğal sayılabilir. Fakat bu gencin eğer başarısız olursam komşular ne der diye kaygılanması da doğal mı? Anadolu'muzdaki bir şehirde veya bir kasabada liseyi bitiren bir genç, bir başka şehirde üniversitede okumaya gittiğinde, arkasında mahallesinin, kasabasının desteğini ve baskısını hisseder. Bu destek genci çalışmaya güdüler, fakat baskı ise kaygısını arttırır. Memlekette insanlar, sokakta babasına gencin üniversitedeki durumunu sormaktadırlar. Baba, bunu lisan-ı münasiple çocuğuna iletir. Lisedeki öğretmenleri gencin durumunu sormaktadırlar. Hatta kaymakam babasına senin çocuğun dersleri nasıl demiştir. Bütün kasaba onunla iftihar etmekte, başarısıyla yakından ilgilenmektedir. Bu gencin artık yalnızca kendisi için çalışmaya hakkı yoktur. Çünkü herkes ona umut bağlamıştır. Genç bir dersten zayıf alırsa ya da sene kaybederse ailesi başta olmak üzere yüzlerce insan hayal kırıklığına uğrayacaktır. Bu düşüncelerle derslerin başına oturan genç omuzlarında büyük bir yük hissetmektedir. Bu yük onun kaygısını arttırır. Aşırı kaygı ise öğrenmeyi güçleştirir. Bu yüzden bir öğrencinin çalışma sebepleri arttıkça akademik başarısı da düşer. İyi bir gelecek için, mutlu bir evlilik için, yedek subay olabilmek için, anayı babayı üzüntüden hasta etmemek için, amcaoğlundan geri kalmamak için, komşu teyzeleri hayal kırıklığına uğratmamak için ders çalışmanız gerekiyorsa kaygınız yükselir, başarınız düşer. Bu yüzden akılcı olmayan sebepleri ayıklamak zorundasınız. Yapılan araştırmalara göre, Öner 1972, kaygı düzeyi X eksenine, akademik başarı öğrenme Y eksenine yerleştirildiğinde, aralarında normal dağılıma yakın bir ilişki bulunduğu gözlenir. Bunun anlamı şudur. Kaygı düzeyi düşük olan öğrencilerin, yani gamsız olanların ve aynı zamanda kaygı düzeyleri çok yüksek olanların, yani aşırı sorumluluk taşıyanların akademik başarıları düşük olur. Orta düzeyde kaygılı olanların başarı düzeyleri ise diğer gruplara oranla daha yüksektir. Bu noktada şu sonucu çıkarabiliriz. Sosyal çevrenin desteği birey için gereklidir, yararlıdır. Fakat bu destek bir baskı unsuru, bir kaygı kaynağı olmaya başlayınca artık yarardan söz edilemez. Toplum içinde yaşayan her bireyin bir bireysel sınırı bulunmalıdır. Bu sınır ne aşırı katı olmalıdır ne de aşırı geçirgen. Söz konusu sınır eğer aşırı katı olursa birey toplum içinde yalnız kalabilir. Bireysel sınırı aşırı geçirgen olan birey ise özerk olma şansını yitirebilir ve sosyal çevrenin baskısını fazlaca hissedebilir.